Ayrım 44.
Açıkçası bilmiyorum Silvain. Dalgalara kapılıp sürüklenmemiz uzun ya da kısa sürebilir. Havaya bağlı bu. Denize iyice yapışacağımızdan rüzgarın bize pek etkisi olmayacak. Ama hava kötülerse dalgalar iyice büyür ve bizi daha çabuk kıyıya atar. 7-8 ya da en fazla 10 met ve cezirde kıyıyı buluruz. Yani 48 ile 60 saat arasında bir şey. Hesabı nasıl yapıyorsun? Adalarla kıyı arası 40 kilometreden fazla değil. Dalgaların yönüne bak. Aşağı yukarı 20 ila 150 kilometre kadar yol almamız gerekecek. Kıyıya yaklaştıkça dalgalar bizi daha da büyük bir hızla sürükleyecekler. İlk bakışta kıyıdan bu kadar uzaklıktaki bir enkazın saatte 5 kilometre gidebildiğini aklın kesmiyor mu? Dikkatle bana bakıyor ve anlattıklarımı dinliyor bu iri yarı adam. Çok zeki. Saçmalama, tabii ki kesiyor. Hele sular alçalmasa zaman bile kaybetmeyiz. Suların alçalması yolumuzu kesip bizi kıyıdan aşağı sürükleyecek. Yoksa 30 saati bulmadan karaya ayak basarız. Haklısın, alçalan sular ancak 48 ile 60 saat arasında karaya varmamıza sebep olacak. Demek şüphe yok. Benimle geliyorsun. Geliyor gibiyim. Düşün ki karaya ayak basıp ormana daldık. Ne yaparız? Koro yakınlarına düşmeye bakmalıyız. Orada önemli bir köy var. Altın arayıcıları ve balata, bir çeşit kauçuk, toplayanlarla dolu. Büyük bir dikkatle köye sokulmak gerek. Çünkü yakınında bir de mahkumlar kampı yer alıyor. Herhalde ormana Kayen ve Çinlilerin toplandığı bir kamp olan İniniye'ye giden yolu gösterir kazıklar dikilmiştir. Mahkum ya da bir sivil zenci yakalayıp bizi İniniye'ye kadar götürmesini sağlamalıyız. Temiz yürekli çıkar da yardımcı olursa 500 kağıt tutuştururuz eline, çeker gider. Bir de kafa dengi ise alırız yanımıza. Hindi Çinliler için özel olarak yapılan İnini kampında işimiz ne? Orada Çeng'in kardeşi var. Evet, benim kardeş orada. O kaçmak sizinle. Tekne bulmak, yiyecek bulmak. Siz Cikcik'i buldu mu kaçmak kolaylaşır. Bir Çinli asla gammaz değil. Ormanda ne zaman bir Anmanlı görecek, korkmadan onunla siz Cikcik'e haber gönderecek. Neden kardeşine Cikcik diyorlar diye soruyor Silvia. Bilmem, ona bu adı Fransızlar taktı. Sonra devam ediyor. Çok dikkat. Kıyıya yaklaşınca çamur var. Çamurda yürümek yok. Sizi derhal emer. Siz suların yükselmesini bekleyecek ve ormandan sarkan sarmaşıkları dalları yakalayıp çıkacaksınız kıyıya. Çamurda yürümek hapı yutmak demektir. Evet Silvain, kıyıya çok yaklaşsak bile balçıkta asla yürümemeliyiz. Bir dala ya da sarmaşıklara tutunacak kadar yaklaşmayı beklemeliyiz. Oldu kelebek, kararımı verdim, geliyorum seninle. İki sal da aşağı yukarı birbirinin eşi olacak. Kilolarımız da yakın, herhalde birbirimizden fazla uzağa düşmeyiz. Yine de belli olmaz, birbirimizi kaybedersek nasıl buluşuruz? Buradan Koro görülmez ama Royal Adası'ndayken Koro'nun sağında ve aşağı yukarı 20 kilometre ötede güneş vurduğunda iyice seçilebilen beyaz kayalıkları fark ettin mi? Evet, kıyı boyunda rastlanan tek kayalıklardır onlar. Sağ ve solu uçsuz bucaksız bir bataklıktır. Bu kayalar kuş pisliğinden beyazlaşmıştır. Kayaların üstünde binlerce kuş yaşar. Hiçbir insan oraya ayak basmadığından ilk molayı orada verir, oradan ormanın içlerine dalarız. Yanımıza alacağımız yumurtalarla Hindistan cevizlerini yeriz. Ateş yakmak yok. Kayalıklara ilk varan diğerini bekler. Kaç gün? 5. 5 gün içinde gelemezse artık gelemeyecek demektir zaten. Sallar hazır. Sağlam olsun diye çuvalları 2 kat yaptık. Çuval üstünde gitmeye alışabilmek için 10 günlük bir çalışma dönemi istedim. O da benim gibi dolu çuval üstünde durmaya alışıyor. Her keresinde de çuvallar alabalık olma tehlikesi geçirdiğinden üstünde durabilmek için epey güç harcamak gerektiğini görüyoruz. Fırsat buldukça çuvalın üstüne uzanmak gerek. Uyumamak zorundayız. Uyuduk mu denize düşebilir, çuvalı yakalayamayız. Çeng içine kavlu çakmakla sigara koyabileceğim su geçirmez bir kese yaptı bana. Yanınıza almak için her birimiz 10 Hindistan cevizi rendeleyeceğiz. Bu yiyecek hem karnımızı doyuracak hem de susuzluğumuzu giderecek. Santorini'nin içine şarap konan bir deri kırması varmış. Hiç kullanmadığı için Çenk aynasız evine gittiğinde kırbayı yürütmeye çalışacak. Hareket pazar günü saat 10'da. Ay doruğuna vardığında suların yüksekliği 8 metreyi bulacak. Liset adını verdiğimiz dalga da en güçlü anlarını yaşayacak. Çenk pazar sabahı domuzların yiyeceğini tek başına verecek. Ben bütün cumartesi ve pazar gününü uyumakla geçireceğim. Akşam 10'da yola çıktığımızda gücüm yerinde olacak. Çuvallarımın birbirinden ayrılması imkansız. Gerek kenevir halatlar, gerekse de pirinç tellerle iyice bağladım. Ayrıca da bir yelken ipiyle diktim. Diğerlerinden daha büyük çuvallar da bulduk. Ağızları birbirine geçiyor. Hindistan cevizlerinin sulara dökülmesi imkansız. Silvain durmadan beden eğitimi hareketleri yapıyor. Ben de bacaklarımı saatlerce küçük dalgalara verip baldırlarıma masaj yaptırıyorum. Suyun devamlı bacaklarıma çarpması ayakta durabilmek için direnmemi gerektiriyor. Böylece de çelik gibi kaslarım oldu. Adada hiç kullanılmayan bir kuyu var. Bu kuyunun da 3 metre boyunda bir zinciri. Bu zinciri çuvalları birleştiren iplere sardım. Bitkin düşersem kendimi bu zincirle çuvallara bağlayacağım. Belki de böylece çuvaldan denize düşme tehlikesi geçirmeden uyuyabileceğim. Çuvallar alabalı olursa soğuk su beni uyandıracak. Hemen eski haline getirebileceğim. Hadi bakalım kelebek. Topu topu 3 gün kaldı. Dreyfus'un sırasına oturmuş Lisette'e bakıyoruz. Evet, topu topu 3 gün kaldı Silvein. Ben başaracağımıza inanıyorum. Ya sen? Ben de eminim kelebek. Salı gecesi ya da çarşamba sabahı ormanda olacağız. Sonra Allah kerim. Çenk ikimize onar Hindistan cevizi rendeleyecek. Bıçakların dışında sarmaşıkları kesip ormanda yol açmaya yarayan iki de pala alacağız yanımıza. Bu palaları adadaki ağaçların durduğu yerden yürüttük. İnine kampı Koro'nun doğusunda. Yalnız sabahları güneşe karşı yürümekte yönümüzü kaybetmeyeceğimizden emin olabiliriz. Pazartesi sabahı Santori aklını oynatacak diyor Çenk. Ben kelebekle senin kaybolduğunuzu pazartesi günü saat 3'te aynasız öğlen uykusundan uyanmadan söylemeyecek. Neden evine koşup balık avlarken dalgalara kapılıp açığa sürüklendiğimizi söylemeyesin? Hayır, başıma iş açmak istemem. Şef diyecek ben, kelebekle Silvein bugün işe gelmedi. Domuzlara ben yiyecek verdi. Ne bir eksik ne bir fazla. Böyle söyleyecek ben. Şeytan Adası'ndan kaçış. Pazar günü akşamın 7'si. Yeni uyandım. Cumartesi sabahından beri kendimi uykuya zorluyorum. Ay saat 9'da çıkacak. Dışarısı karanlık daha. Gökyüzünde de pek az yıldız var. Yağmur dolu koca koca bulutlar uçarcasına tepemizden geçiyor. Barakadan yeni çıktık. Geceleri gizlice balığa ya da adada dolaşmaya çıktığımızdan bütün arkadaşlar bunu olağan buluyor. Ufak tefek bir oğlan Arap dostuyla birlikte geliyor. Herhalde bir köşede sevişmiş dönüyorlar. Barakaya girmek için tahtalardan birini kaldırmalarını gözlerken dostuyla günde 2-3 kere sevişmenin Arap'ın mutlu olmasına yettiğini düşünüyorum. Cinsel ihtiyaçlarını gidermek kürek cehennemini onun gözünde cennete çevirmeye yetiyor. Oğlan için de durum aynı. Yaşı 23 ile 25 arasında olmalı. Vücuda eski tazeliğinde değil aslında. Süt beyaz tenini korumak için dilediği kadar gölgede kalmaya baksın, bir Adonis değil artık. Ama kürekte özgürlüğü sırasında bulamayacağı kadar dostu var. Arap sevgilisinin dışında Montemerlerin, Rochardların bulvarında gezinen Orasbular gibi saati 25 franka kendini satıyor. Müşterilerinin sağladığı zevkten başka kazandığı parayla da kendisi ve adamı rahat rahat yaşayıp gidiyorlar. Müşterileriyle birlikte sapıklıklarının içinde yuvarlanıyor, küreye adım attıkları günden bu yana beyinleri başka şeyle uğraşmıyor bunların. Bunları mahkum eden savcı çürümüşlük yoluna sokmak isterken mutlak bir başarısızlığa uğramış. Onlar mutluluğu bu pislik içinde bulmuşlar. Tahta genç oğlanın arkasından kapanıyor. Silvain, Çenk ve ben baş başa kalıyoruz. Yolcu yolunda gerek. Çabucak adanın kuzeyini buluyoruz. Salları mağaradan çıkarıyoruz. Şimdiden tepeden tırnağa ıslandık. Rüzgar açık denize özgü kükremesiyle esip duruyor. Sylvain ile Cenk salımı kayanın tepesine çıkarmama yardım ediyorlar. Son anda sol bileğimi çuvalın içine bağlamaya karar veriyorum. Birden çuvaldan düşüp dalgalara kapılarak sürüklenmekten korkuyorum. Sylvain, Cenk'in yardımıyla karşıdaki kayanın tepesine tırmanıyor. Ay yükselmiş, her şey iyice seçilebiliyor. Başıma bir havlu sardım. Yarım saat kadar daha beklememiz gerekli. Cenk yanıma geldi, boynuma sarılıyor, yanaklarımdan öpüyor. Kayalara uzanıp bir girintiye çekilerek bacaklarıma yapışacak ve dalga kayalara ilk çarptığında dengemin bozulmamasına çalışacak. Bir dalga daha var diye bağırıyor Sylvain. Öbürü bizi açığa sürükleyecek olan. Salının önünde durmuş, üstünden geçecek sulardan korumak istiyor. Ben de onun gibi duruyorum. Üstelik Cenk'in elleri ayak bileklerime yapışmış. Sinirinden tırnakları etlerime gömülüyor. Bizi götürecek olan Lisette göründü. Bir ok gibi yaklaşıyor. Her zamanki sersemletici gümbürtüsüyle kayalara çarptı ve at nalı biçimindeki girintiye doldu. Arkadaşımdan bir saniye önce attım kendimi sulara. Sallarımız birbirine yapışık, Lisette bizi baş döndürücü bir hızla açığa doğru emercesine sürüklüyor. 5 dakika olmadan 300 metre açıldık. Sylvain salının üstünde değil. Ben daha 2. dakikada tırmanıverdim. Elinde beyaz bir bez parçası hemen yukarı fırlayıp üstüne tünediği Dreyfus'un sırasından Cenk bize son defa olarak veda ediyor. Dalgaların oluşup Şeytan Adası'na yöneldikleri tehlikeli noktayı geçeli 5 dakika oldu. Bizi sürükleyenler çok daha uzun, neredeyse köpüksüz ve o kadar düzgün ki sallarımız devrilme tehlikesi geçirmeden suya yapışarak sarsılmaksızın yol alıyor. Bu yüksek ve derin dalgalar arasında inip çıkıyor ve tatlı tatlı uzaklaşıyoruz kıyıdan. Dalgalardan birinin tepesine çıktığımda başımı iyice çevirerek Cenk'in beyaz paçavrasını son kez görebiliyorum. Sylvain benden pek uzakta değil, 50 metre kadar ileride. Hep kolunu kaldırıyor, sevinç ve zafer işaretleri yapıyor. Gece pek dertli geçmedi. Denizin çekilişinden değişikliği iyiden iyi hissettik. Yükselen sular bizi açığa sürükledi. Şimdi alçalmaya başlayanlar karaya doğru itiyor. Ufukta güneş doğuyor. Demek ki saat 6. Teknemiz karayı görebilmemize yardım etmeyecek kadar alçak. Yalnız adalardan iyice uzaklaştığımızı fark ediyorum. Güneş iyice yükselip ortalığı aydınlattığı halde adalar güç seçiliyor. Hele 3 tane olduklarını anlamak imkansız. Bir kara parçası görüyorum. O kadar. Ayrıntılarını seçemediğime göre de 30 kilometre kadar ötemizde kaldıklarını düşünüyorum. Yüzüm bir zafer gülümsemesiyle aydınlanıyor. Çuvalların üstüne otursam nasıl olur? Rüzgar arkamdan da itebilir nasılsa. Oturdum. Zinciri çözüp belime doluyorum. Ellerimi kaldırıp rüzgarda kurutmaya çalışıyorum. Bir sigara içeceğim. Keyifle tüttüreceğim. Tamam. Uzun uzun derin derin ilk nefesleri çekiyor ve yavaşça koyuveriyorum. Artık korkum kalmadı. Harekete geçmeden önce ve yola çıktığımız sıra korkudan çektiğim karın ağrılarını sizlere anlatmam gereksiz. Hayır, korkmuyorum artık. Öyle ki sigaramı bitirince biraz rendelenmiş Hindistan cevizi yemeyi bile düşünüyorum. Ağzıma koca bir avuç rendelenmiş Hindistan cevizi atıyor, ikinci bir sigara yakıyorum sonra. Sylvain benden epey uzakta. Zaman zaman aynı anda dalganın tepesine çıktığımızda birbirimizi görebiliyoruz. Güneş bütün gücüyle beynime vuruyor. Kafatasımın içinde beynim kaynıyor sanki. Havluyu ıslatıp başıma sarıyorum. Yünlü gömleğimi çıkardım. Rüzgara rağmen sıcaktan boğulacak gibiyim. Allah kahretsin. Salım alabora oldu. Az kaldı boğuluyordum. Epey su yuttum. Bütün çabalarıma rağmen çuvalı çevirip üstüne oturamıyorum bir türlü. Devrilmeme sebep olan da zincir. Zincir yüzünden hareketlerim hiç rahat değil. Neyse sonunda salın yanı sıra yüzüp derin soluklar almaya koyuldum. Zincirden kurtulmak istiyor, çözülmeye çalışıyorum. Sinir içindeyim. Aceleden bir türlü açamıyorum. Neyse bu işte oldu. Kötü dakikalar geçirdim doğrusu. Zincirden kurtulmayacağım düşüncesi beni deli etmişti. Çuvalı ter çevirmek zahmetine katlanmıyorum. Bitkinim. Bir damla gücüm kalmadı bu işi yapacak. Tırmanıyorum üstüne. Altıyla üstü arasında ne fark var ki? Bir daha kendimi bağlamayacağım. Ne zincirle ne başka bir şeyle. Daha yola çıkarken kendimi bileğimden bağlamakla yaptığım enayiliği gördüm. Bu kadarı yetmeliydi bana. Güneş kollarımı ve bacaklarımı amansız şekilde yakıyor. Yüzüm ateşler içinde. Islattıkça beter oluyor. Çünkü su hemen buharlaşıyor ve yanma daha da artıyor. Rüzgarın hızı epey kesildi. Belki yolculuk şimdi daha rahat. Çünkü dalgalar eskisi kadar yüksek değil. Ama hızım iyice azaldı. Dolayısıyla da kötü bir hava ile dalgalı denize, sakin bir denize yayı tutuyorum. Sağ bacağıma kramp girdi. Müthiş ağrıyor. Sesimi duyabilecek biri varmış gibi haykırıyorum. Parmağımla kramp yerinin üstüne haç işareti yapıyor. Anneannemin bunu yapmakla krampı geçirebileceğimi söylediğini hatırlıyorum. Koca karı ilacı en ufak bir sonuç vermiyor. Güneş de batıya doğru iyice alçaldı. Saat öğleden sonranın 4'ü. Yola çıktığımızdan bu yana 4. keredir sular yükseliyor. Yükselen sular da sanki öncekilerden daha büyük bir hızla beni kıyıya doğru itiyor. Artık Silvia'nı devamlı görebiliyorum. O da beni rahat görüyor. Dalgalar pek yükselmediğinden gözden kaybolduğu ender. Gömleğini çıkardı. Belden yukarısı çıplak. Silvian bana işaretler yapıyor. Hareketlerine bakılırsa ellerini kürek gibi kullandığı anlaşılıyor. Yanına yaklaşabilmem için salının hızını kesiyor sanki. Ben de çuvallarımın üstüne uzanıyor ve kollarımı suya daldırıyorum. Başlıyorum kürek çeker gibi yapmaya. O hız keser, ben hızlanırsam belki birbirimize yaklaşırız. Suç ortağımı iyi seçmişim doğrusu. Sağlam bir insan. %100 bu işin adamı. Kollarımla kürek çekmekten vazgeçtim. Yoruluyorum. Gücümü yitirmemem gerek. Karnımı doyurup çuvalı çevirmeye çalışacağım. Hem yiyecek torbası hem de deriden su şişesi altta kaldı. Hem karnım acıktı hem de susadım. Dudaklarım çatladı, yanıyor. Çuvalları tersine çevirmenin en iyi yolu onlara asılmak. Dalganın tepesine çıktığımızda da ayaklarımla itmek. 5 denemeden sonra bir itişme salımı ters yüz etmeyi başarıyorum. Harcadığım güç beni yorgun düşürdü. Güçlükle tırmanıyorum çuvalların üstüne. Güneş artık ufukta. Kısa süre sonra kaybolacak. Demek ki saat 6'yı buluyor. Gecenin dertli geçmeyeceğini umuyorum. Dalgalarla boğuşmak beni güçten düşürüyor çünkü. Santorini'nin deri torbasından esaslı bir yudum çekiyorum. 2 avuçta Hindistan cevizi tıkıyorum ağzıma. Karnım doydu, rüzgarda kurudum, keseden bir sigara çıkarıp keyifle tüttürüyorum. Hava kararmak üzereyken Sylvain havlusunu salladı, ben karşılık verdim, birbirimize iyi geceler diledik. Benden epey uzakta yine. Bacaklarımı uzatıp oturuyorum. Yün gömleğimi iyice sıktım, sonra sırtıma geçirdim. Bu gömlekler ıslansa da insanı sıcak tutuyor. Ama güneş ufukta kaybolunca soğuğu hemen hissediyorum. Rüzgar da serinliyor. Yalnız batıdaki bulutlar ufaktan yayılan pembe ışınlarla renkleniyorlar. Geri kalan her şey gitgide kararan gecede kayboluyor. Doğuda rüzgarın geldiği yerde bulut yok. Şimdilik yağmur tehlikesini atlattık demektir. Çuvalın üstünde sıkı durmaktan, boşu boşuna ıslanmamaktan iyice yorulduğumu hissettiğimde kendimi çuvallara bağlamanın, hele geçirdiğim deneyden sonra doğru olup olmayacağını düşünmekten başka şeye kafa yorduğum yok. Sonra zincir çok kısa olduğundan hareketlerimin güçleştiğini anlıyorum. Bir parçasını da çuvalları bağlayan iplere doladım ama o parçayı yeniden kazanmak mümkün. Böyle hareketlerim daha da kolaylaşacak. Zinciri yeniden belime doluyor ama eskisi gibi iyice sıkmıyorum. Şimdi içim rahat. Çünkü uykuya dalıp çuvalımı yitirmekten ödüm kopuyor. Evet, rüzgar artıyor. Dalgalar da irileşiyor. Yükselip alçalması gitgide artan sal mükemmel yol alıyor. Ortalık iyice karardı. Gökyüzü milyonlarca yıldızla kaplı. Çoban yıldızı hepsinden parlak. Arkadaşımı göremez oldum. Yeni başlayan bu gecenin önemi büyük. Talihimiz yaver gider de rüzgar bütün gece aynı hızla eserse sabaha kadar epey yol alacağız. Gece ilerledikçe rüzgarın şiddeti artıyor. Ay ağır ağır suyun yüzünü aydınlatıyor. Rengi koyu kırmızı. Tüm yuvarlaklığıyla belirdiğinde yüzeyindeki kara lekeleri iyice seçebiliyorum. Bu lekeler onu bir insan yüzüne benzetiyor. Saat 10'u geçmiş olmalı. Ortalık gitgide aydınlanıyor. Ay yükseldikçe çevremi daha iyi görüyorum. Dalgaların tepesi platin renginde garip parıltıları gözlerimi yakıyor. Bu gümüşlü parıltılara bakmamak imkansız. Ama güneş ve tuzlu suyun iyice ağrıttığı gözlerimi yaralıyor ve yakıyor. Kendi kendime işi fazla büyüttüğümü söylüyorum. Ama üst üste 3 sigara içmekten de kendimi alamıyorum. Dalgalı bir denizde salın düzenli olarak inip çıkmasından olağan şey yok. Bacaklarımı uzun süre çuvalın üstüne uzatamam. Çünkü devamlı oturmaktan her yanıma kramp giriyor ve müthiş canım acıyor. Tabii devamlı olarak belime kadar su içindeyim. Göğsüm kuru, rüzgar yünlü gömleğimi kuruttu. Dalgalar beni tepeden tırnağa ıslatacak kadar yükselmiyor. Gözlerimin yanması artıyor, kapıyorum. Zaman zaman da kestiriyorum. Uyumamam gerek. Dile kolay, dayanılır gibi değil bu uyku. Hay Allah kahretsin. Her yanımı saran gevşeklikle mücadele ediyorum. Her kendime gelişim beynimde büyük bir acı oluyor. Kavlı çakmağımı çıkarıyorum. Dalar gibi olduğumda koluma ya da boynuma bastırıyorum. Bütün gücümle kovmaya çalıştığım büyük bir korku belirdi içimde. Uyuyacak mıyım? Suya düşünce soğuk beni uyandıracak mı? Kendimi zincirlemekle iyi etmişim. Bu iki çuval benim bütün hayatım. Yitiremem onları. Suya yuvarlanıp uyanmazsam felaket olur. Birkaç dakikadır yine iliklerime kadar ıslağım. Diğerlerinin düzenli yolunu izlemek istemediği anlaşılan asi bir dalga sağdan çarpıverdi. Beni biraz ıslatmakla kalmadı, dengemi yitirmeme yol açınca iki normal dalgayı tepeden tırnağa giyiverdim. İkinci gecede epey ilerledi. Saat kaç acaba? Batıya doğru inmeye başlayan aya bakılırsa sabahın ikisi ya da üçü olmalı. 30 saate yakın bir süreden beri suyun üstündeyiz. İliklerime kadar ıslanmak bir işe yarıyor. Soğuk beni iyice uyandırıyor. Titriyorum ama güçlük çekmeden gözlerimi açık tutabiliyorum.